Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2017 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri bölümündeki Batıni Haramlar, Tembellik, Hodgamlık, Bencillik başlıklı yazıyı sunacağız. Hazreti Mevlana, müşahhas temsillerle nice mücerret hakikati kolayca anlaşılır hale getirir. Mesnevi'deki üç balığın hikayesi de böyle bir temsildir. Birkaç balık avcısı bir gölün yanından geçtiler ve orada balıkları gördüler. Balıkçılar ağ getirmek için koştular. Orada üç balık vardı. İşlerinden akıllı olanı hemen zorlu yola koyuldu. O güç zor aşılır yolu meşakkatine tahammül ederek aştı. Kendi kendine dedi ki, diğer şu iki gafil balıkla istişare etmeyeyim. Muhakkak ki bunlar gücümü kuvvetimi gevşetirler. Beni zayıf düşürürler. Bunların boğazlarına düşkün olmaları, yem ve yiyecek sevgisi, tembellikleri ve bilgisizlikleri yani gafletleri bana da sirayet eder. Danışacaksan bir diriyle danış ki, seni de dirilsin. Ama böyle bir diri nerede? O balık göğsünü ayak edindi de o tehlikeli duraktan Nur Denizi'ne kadar gitti. Onun hali ardına köpek düşmüş olan bir ceylan gibiydi. O ceylan can korkusundan bedeninde tek bir damar birazcık güç kaldıkça koşar durur. O balık gölden uzaklaştı, denizin yolunu tuttu. Çok zahmetler çekti fakat sonunda selamet diyarına kavuştu. Nitekim akıllı kişi nefsin ve şeytanın tuzaklarından kaçar. Ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun tembellik etmez. Ahiret meşakkatinin dünya meşakkatinden kat kat ağır olduğunu bilir. Çamurlu dünya gölünden sonsuz ahiret denizine kaçar. Damlayı bırakır, deryayı tercih eder. Derken balıkçılar ağ getirdiler. Yarım akıllı balık bunu gördü, ağzının tadı kaçtı. Eyvah dedi. Ben fırsatı kaçırdım. Nasıl oldu da akıllı arkadaşa yoldaş olmadım? O ansızın gidiverdi ama o gidince benim de hızla ardına düşüp gitmem gerekirdi. Lakin şu anda onu düşünmeyi bırakayım da kendi kendime bir çare bulayım. Ben şimdi kendimi ölü göstereyim. Suyun üstüne çıkayım. Karnımı yukarı döndürüp sırtımı suya çevireyim de öyle durayım. Kendimi ölmüş göstererek suya bırakıvereyim. Ölümden önce ölmek, azaptan emin olmaktır. Balık dediği gibi yaptı. Sanki ölmüş gibi karnını yukarıya çevirdi. Su onu bazen aşağıya alıyordu, bazen de yukarıya atıyordu. Tutmak isteyenlerin hepsi de hayıflanıyordu. Yazık diyorlardı. En iyi balık ölmüş. Usta bir balıkçı onu tuttu. Tüh, yazıklar olsun ölmüş diye onu yere itti. Balık sıçraya sıçraya gitti, gizlice kendini suya attı. Kul, ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz tavsiyeleriyle, hayattayken nefsini hesaba çekebilirse, ahiretteki hesabı kolaylaşır. Geriye ahmak balık kalmıştı. Oysa gölde bocalayıp duruyordu. O aptal balık canını kurtarabilmek için sağa sola sıçrıyordu. Derken balıkçılar ağ attılar. Balık ağ içinde kaldı. Böylece ahmaklık onu ateşin üstüne attı. Ateş üstünde bir tabanın içinde ahmaklığı yüzünden yanmaya, kızarmaya mecbur oldu. Allah'a ve onun peygamberlerinin getirdiği dine inanmayanlar da ahmaklıklarından cehennemde böyle olacaklardır. O yakıp kavuran ateşin hararetiyle yanıp yakılırken aklı selim ona, ''Sana bir haberçi ve ikaz edici gelmedi mi?'' diyordu. Ahmak balık o işkencenin, o belanın içinde ahirette kafirlerin diyecekleri gibi ''Evet geldi'' diyordu. Yine o balık diyordu ki, ''Bu boyun kıran mihnetten, bu işkenceden yani tava içinde kızarmak azabından kurtulsam, denizden başka bir yeri yurt edinmem, gölde, gölcükte yurt tutmam, uçsuz bucaksız olan Nur Denizi'ni ararım, selamete ulaşırım, orada ebedi olarak sağlıkla ve huzurla ömür sürerim. Gafil insan, ahirette azapla karşılaşınca dünyadaki tembelliği, gafleti ve ahmaklığı için çok pişman olacak. Lakin bu nedamet hiçbir fayda vermeyecektir. Ahmaklık kalbin bir kanseridir. Hazreti Mevlana bu kanseri şöyle ifade eder. Hazreti İsa, sanki kendisine bir aslan kovalıyormuş gibi canhıraş bir şekilde kaçıyordu. Adamın biri bu hale hayret ederek ardından koştu ve şöyle seslendi. Hayrola, ürkütülmüş bir kuş gibi çırpına çırpına niçin ve nereye kaçıyorsun? Arkanda kimse yok. İsa aleyhisselam o kadar hızlı koşuyordu ki acelesinden adamın sualine cevap veremedi. Onun bu şekilde kaçışını merak eden adam nihayet ona yaklaştı ve tekrar sordu. Ey ruhullah, senin bu kaçışın benim için bir muamma oldu. Kimden kaçıyorsun? Bunun üzerine Hazreti İsa, ahmaktan kaçıyorum ahmaktan. Git bana mani olma ki kendimi kurtarayım diye karşılık verdi. Bu sefer adam, sen nefesiyle körlerin ve sağırların şifa bulduğu Mesih değil misin? Diye ona mucizelerini hatırlattı ve bu kaçışın hikmetini sordu. İsa aleyhisselam, evet ben ismi azamı sağır ve köre okudum, onlar iyileştiler, ölüye okudum dirildi. Fakat o duayı bir ahmağın kalbine şefkat ve merhametle binlerce defa okuduğum halde fayda vermedi. O ahmak katı bir taş kesildi. Lakin ahmaklığından vazgeçmedi. Çorak bir kum oldu da ondan bir ot bile bitmedi, dedi. Bu sözleri duyan adamın hayreti daha da arttı ve merakla Hazreti İsa'ya sordu. İsmi Azam bu kadar şeye tesir edip şifa verdiği halde niçin ahmaklığa tesir edememiştir? Halbuki diğerleri de bir hastalıktır. Onlara deva olup da buna olamayışının sebebi hikmeti ne olabilir? İsa aleyhisselam cevap verdi. Ahmaklık kahrı ilahi olan bir hastalıktır. Diğerleri ise körlük gibi kahrı ilahiye uğramayan iptilalardır. İptila da bir hastalıktır ancak sadece müptelasına acınır. Ahmaklığa gelince o da bir hastalıktır. Lakin ekseriye başkasını yaralar ve zarar verir. İşte nefsi emmare budur. Onun iğrençliğini Hazreti Mevlana bu misalle müşahhas hale getirir. Hakikaten ahmaklık, ahireti bırakıp dünyayı tercih etmek, yani deryayı bırakıp damlayı almaktır. Böylesine körce bir tercih yaptıran ahmaklık, aslında kalbin âmâ olmasıdır. Bunca ilahi azamet tecellilerine rağmen, kalbin bunları görememesi, körleşmesidir. Nasıl iki parmak gözlerin önüne konulduğunda insan hiçbir şey göremezse, ahmak da Allah'ın sayısız tecellilerine nadanca bakar da hiçbir şey görmez. Onun hali şuna benzer. Bir kedinin önüne kebaplar konur. Lakin o esnada oradan bir fare geçtiğinde o ahmak kedi güzelim kebapları bırakır da rezil bir farenin peşinden kendinden geçer. İnsanlar da Cenab-ı Hak nazarında üç gruptur. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Sonra kitabı, kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. Onlardan, insanlardan, kimi kendisine zulmeder, bedbahtlık eder, kimi ortadadır, aksaklık ve ihmalcilik eder, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. Kıyamet günü korkmayacak ve üzülmeyecek kimselerdir. İşte büyük fazilet budur. Fatır 32. Kıyamet dehşetli ve belalı bir gündür. O gün selamete erişebilmek için bu dünyadayken tembellik ve hodgamlıktan kurtulmak icap eder. Allah yolunda gayret etmek ve fedakarane hizmetlere koşmak iktiza eder. Gayretin lüzum ve ehemmiyetini kainat üzerine şu tefekkür ne güzel ifade eder. Şu kainatta her şey aktif haldedir. Bir atom bile. O küçücük yapıda dahi çekirdeğin etrafındaki elektronların tavaf misali muazzam ve muhteşem dönüşleri vardır. semada da öyledir. Milyarlarca galaksi sürekli bir dönüş ve gidiş halindedir. Toprak terkibinde de bütün mahlukata daima bin bir türlü sofralar açılmakta ve infaklar deveran etmektedir. Hasılı, kainatta atıl ve tembel hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bir insanın böyle faal bir alemde tembel kalması ne kadar hazindir. Fahri Kainat Efendimiz tembelliğin ne büyük bir hüsran olduğunu ümmetine bildirmek için şöyle dua etmiştir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Tembellik Allah'a sığınılacak bir afettir. Çünkü ehli gayrete her türlü mükafat ve neticede cennet kapısında selam ifadesi vardır. Lakin hak yolunda tembellerin nail olacağı hiçbir şey yoktur. Onlar böyle bir lütfa mazhar olamayacaklar ve onlara mahşer günü öyle bir selam verilmeyecektir. Onların duyacağı ifade selam değil, yazıklar olsun hitabı olacaktır. Bu itibarla dünyada da ehli gayret her türlü selama ve nimete layık olurken, ehli gaflet tembellerse o kötü vaziyetleri içinde hiçbir müjde ve selamı hak etmezler. Kıyametin ilk adımı her insan için kendi ecel anıdır. O dehşetli anda şeytan da imana musallat olacak ve müminin ayağını kaydırmaya çalışacaktır. Canın gırtlağa dayandığı o çileli anda tek çare Rabbimizin inayetidir. Lakin Cenab-ı Hak böyle bir anda yardım etmek için bir şart koşar. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine, onu yaşayarak ve yaşatarak yardım ederseniz, o da size yardım eder. Ayaklarınızı kaydırmaz. Muhammed 7. Yine o en zor anda melekler de yardıma gelir, müjdeler verir. Bunun şartı Rabbimiz Allah'tır diyerek tebliğ ve temsil halinde olmak ve istikamet üzere salih amellerle yaşamaktır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara, korkmayın, üzülmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin derler. Fussilet 30. Meşakkatler ve iptilalar karşısında imanını koruyanlar için Cenab-ı Hak, Habib-i Neccar'ı misal verir. Habib-i Neccar, kavmini peygamberlere tabi olmaya davet için şehrin bir ucundan koşa koşa gelmiş ve ulvi bir iman heyecanıyla tebliğde bulunmuştu. Lakin bedbaht kavmi onu taşlayarak şehit etti. Kendisine gir cennete denildi. Oysa hala kavminin hidayetini temenni halinde şöyle diyordu. Keşke Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını kavmim bilseydi. Yasin 26-27. Son nefeste böyle bir bahtiyarlığa mazhar olabilmek için ömrü Allah yolunda gayretlerle tezyin eylemek zaruridir. Ubeydullah Ahrar Hazretleri nakleder ki, bir aziz zat Nakşibend Hazretlerini vefatından sonra rüyasında görmüş ve ona ebedi kurtuluşumuz için ne yapalım diye sormuş. Hacı Hazretleri şu cevabı vermiş. Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa onunla meşgul olun. Yani daima istikamet halinde, daima kelime-i tevhidi talim eden salih amellerle, gayretlerle, fedakarlıklarla meşgul olmak elzem. Demek ki Allah'ın dinini yaşamak ve yaşatmak, son nefeste imanla göçebilmenin temel şartıdır. Bilhassa da Allah'ın dinini yaşamak ve yaşatmak her zaman kıymetlidir. Ama zor zamanlardaki infak ve gayretler çok daha ayrı bir değer taşır. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede bu farkı şöyle bildirir. Size ne oluyor ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten, Mekke fethinden evvel infak eden ve savaşanlar, o fetihten sonrakilerle bir olmaz. İşte onlar, fetihten önce yani zor zamanlarda infakta bulunan ve cihad edenler, sonradan infak eden ve savaşanlardan derece olarak daha büyüktür. Hadid 10. Ashab-ı kiramı, Allah'ın rızasına eriştiren en mühim hususiyetlerden biri de o fedakar ve bahtiyar insanların İslam'ı yaşamak ve yaşatmak yolunda hiçbir zorluktan ve çileden kaçınmamalarıdır. Bugün de böyle zor zamanlar içindeyiz. Kendi şartları kolay ve rahat olanlar bu zamanın zorluğunu idrak edemeyebilir. Lakin etrafımıza, İslam alemine bir bakalım. Suriye, Irak, Yemen, Somali, Afganistan, Libya, daha sayısız İslam beldesi, batılıların müstemleke siyasetleri icabı iç savaşlar içinde perişan vaziyetteler. Filistin ve Arakan'daysa bizzat İslam düşmanları Müslümanları katletmekte. Böyle zor zamanlarda mümin kardeşlerimiz ağlarken onlara karşı duygusuz kalmak kalbin en büyük fecaatidir. Ne yapabiliriz ki dememeliyiz. Maddi yardımlar göndermeliyiz. Yetimlere sahip çıkmalıyız. İş işten geçmeden bir an önce imdatlarına koşmalıyız. Anında infakın ehemmiyetini şu kıssa ne güzel bildirir. Bir derviş Hasan-ı Basri Hazretlerinden bir şey istemişti. O da hemen ayağa kalkıp gömleğini çıkardı ve dervişe verdi. "Efendim, eve gidip oradan bir şeyler verseydiniz olmaz mıydı?" dediler. Hazret şu cevabı verdi. "Bir defasında ihtiyaç sahibi biri mescide gelip karnım aç demişti. Biz gaflet edip hemen yiyecek getirmedik. Sabah namazına geldiğimizde bir de baktık ki zavallı ölmüş. Kefenleyip defnettik. Ertesi gün bir zuhurat olarak fakiri sardığımız kefenin mihrapta durduğunu ve üzerinde "Kefeninizi alın, Allah kabul etmedi" yazdığını gördük. İşte o gün, bundan sonra bir ihtiyaç sahibini gördüğümde onu bekletmeyeceğim, hemen ihtiyacını göreceğim diye yemin ettim. Mazlum kardeşlerimize manevi destek de olmalıyız. Hiçbir şey yapamasak, yapabileceğimiz asgari destek 5 vakit namazda ve seher vakitlerinde onlar için dua etmektir. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Kardeşliğin üzerinde çok durur, daima kardeşlerine dua eder ve bizim de dua etmemizi arzu buyururdu." Kardeşin kardeşine dua etmesi, onun derdiyle dertlenmesi o kadar mühimdir ki, hak dostlarından Maruf-i Kerhi Kuddise Sirru şöyle buyurur. Kim her gün 10 defa, "Allah'ım, ümmeti Muhammed'in halini ıslah eyle. Allah'ım, ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider. Allah'ım, ümmeti Muhammed'e rahmet eyle" derse, o kimse Allah dostları arasına yazılır. Devrimiz asıl manevi zaviyeden zor bir zamandır. Çünkü cahiliyenin çok kuvvetli olduğu hem inkar cereyanlarının hem de dalalet, sapık fikir cereyanlarının her tarafta neşredilmeye çalışıldığı bir devirdir. Dini talim ve manevi terbiyeden mahrum yetişen nesiller, batıdan esen zehirli rüzgarların da tesiriyle ateizm, deizm, sekülerizm ve ahiretsiz dünya gibi inkar yollarına sürüklenmektedir. Bunlara karşı nesilleri Kur'an terbiyesinde yetiştirmek hepimizin asli vazifesidir. Zihni bulanmış olanlara hayırlı tebliğler, tefekküre hayat verici telkinler, zehirli şüphe ve vesveseleri giderici, tedavi edici izahlarda bulunmak çok lüzumlu vazifelerdir. Bunları bizzat aktarmanın yanında mecmua, kitap gibi yazılı yahut sesli ve görüntülü bir şekilde muhataplarına ulaştırmak günümüzde ne kadar mühim hizmetlerdir. Emri bil marufun şubeleridir. Bu zaruretler hakkında Cenab-ı Hak buyurur. Siz insanlığın iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Ali İmran 110. Bu seviyeye ulaşabilmek için insan önce kendini inşa edecek, ardından o gönülle Hakk'ın şahidi olacak, dini temsil edecek. Bu gayenin tahakkuku içinde dünyevi zahmetlere tahammül edecek. Nitekim cahiliye devrinde cahiller tarafından Müslümanlara o kadar çok zulmedildi ki bazı Müslümanlar şu vesveseye kapıldılar. Onlar sere serpe yaşıyor, refah içinde belde belde dolaşıyorlar. Bizlerse Allah'a kul olduğumuz için her türlü eziyet ve cefanın içinde perişan vaziyetteyiz. Allah'ın düşmanları dünya bolluğu içinde yüzerlerken biz açlık ve sıkıntıdan öleceğiz. Halbuki onlar haksız, bizse hak üzere değil miyiz? Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. İnkarcıların refah içinde diyar diyar dolaşması sakın seni aldatmasın. Azıcık bir menfaattir o. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Ali İmran 196-197. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurdu. Ahiretin yanında dünyanın durumu, sizden birinin parmağını denize daldırıp çıkarması gibidir. Ahiret o deryayla kıyas edilirse, parmağı denizden ne çıkardıysa ahiretin yanında dünya işte odur. Peygamber Efendimiz zor zamanlarda ashabına sabır telkin etmek için, rahat zamanlarda da onları rehavetten korumak için, "Ey Allah'ım, esas hayat ahiret hayatıdır." buyururdu. Ya Rabbi, bizleri nefsimizin afetlerinden, tembellikten, hodgamlıktan, bencillikten ve rehavete kapılmaktan muhafaza eyle. Bizleri yaşayarak ve yaşatarak dinine yardım edenlerden, böylece ecel anında ve kıyametin dehşet dolu demlerinde ilahi tevfika nail olanlardan eyle. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve Yüz Akı Dergisi'nin Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri bölümünde yer alan Batini Haramlar, Tembellik, Hodgamlık başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yüz Akı Dergisi'nin Aralık 2017 sayısında yer alıyordu bu aktardığımız yazı. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.